Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Thank you. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamlar. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bugün Hicri Tarihi 9 Nisan 1400, Hicri Kameri 26 Cemadi Usani 1443 ve Miladi 29 Ocak 2022 Cumartesi. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi durumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile İsrail rejimiyle Türkiye ilişkileri üzerine yakın okurlar, İran basından sözler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, Aydın Gelecek ve Kur'an'dan Öğrenelim adlı programları dinleyebilirsiniz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamini.
Ben Mesut Getani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte COVID-19 hastalığı nedeniyle 24 vatandaşımızı daha kaybettik. İran'ın Irak'taki döviz kaynakları serbest bırakıldı. Viyana müzakerelerinde olumlu ilerlemeler kaydedildiği belirtiliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Başkanı Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı. Yemen ordusu Suudi Arabistan sınırlarında yeni noktalarda kontrol sağladı. Ve Irak Başbakanı El-Kazmi, Bağdat Havalimanı'na saldırı Irak'ın itibarını zayıflatmak içindir dedi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 24 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 11.731 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.380'e, vaka sayısı 6.322.183'e yükseldi. Virüsü yakalanan hastalardan 1362'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.098.675'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran'ın Irak Bankası'ndaki döviz kaynakları gıda ve ilaç malzemelerinin alımı için serbest bırakıldı. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, İlaç ve Sağlık Sanayi Derneklerine gönderdiği mektupta, Irak'ın TBI Bankası'ndaki İran'ın döviz kaynaklarının kullanılması imkanının sağlandığına işaretle, onlardan ithalat için sipariş edecekleri kalemlerin listesini aciliyet koduyla bildirmelerini istedi. İran ile Irak arasında yapılan anlaşmaya göre Iraklıların doğal gaz borçlarını avro ve elektrik borçlarında dolar ile İran'a ödemeleri gerekiyor. Ancak Amerika'nın yasa dışı yaptırımları yüzünden Iraklılar bu paraları İran'a ödeyemiyor.
İran Merkez Bankası Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'ne resmi bir mektup göndererek Güney Kore bankalarında bloke edilen paralarının serbest bırakılmasını istedi. Merkez Bankası Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'ne yazdığı mektupta Güney Kore'nin İran'a bloke ettiği paralarını iade etmesini istedi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Seul'un Aralık ayında bu mektubu aldığını belirterek, Amerika'nın yaptırımları yüzünden bloke edilen bu paraların serbest bırakılması için çaba gösterdiklerini belirtti. Bu arada Tahran ve Seul hükümetleri Amerika yaptırımları nedeniyle Güney Kore'deki bankalarda dondurulan İran'a ait mali varlıklar sorununu çözmek için görüşme yapmayı planlıyor. Yonhap haber ajansına göre Güney Koreli bir kaynak, iki ülke Güney Kore'deki bankalarda dondurulan İran'a ait mal varlıkları sorununu çözmek için önümüzdeki ay başkent Seul'de istişare görüşmeleri düzenlemeyi planlıyor dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakır İken'i 6 Ocak'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'yı ziyaret eden Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jang-kun ile gerçekleştirdiği görüşmede Seul yönetiminin Amerika yaptırımları nedeniyle bankalarda dondurulmuş olan İran'a ait milyarlarca dolarlık dövizi serbest bırakması gerektiğini söylemişti. Bakır İken'i Güney Kore'nin İran'a borçlarını hukuka aykırı ve haksız bir şekilde ödemeyi reddetmesinin iki ülke ilişkilerinin tarihinde kara bir nokta olacağı uyarısında bulunmuştu. İran'a Güney Kore'deki dondurulmuş fon miktarının yaklaşık olarak 7 milyar Amerikan doları değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Viyana müzakerelerinde olumlu ilerlemelerin kaydedildiği belirtildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Viyana müzakereleri bugünden itibaren bir haftalığına askıya alınırken müzakereciler bu turun müzakerelerinin ilerleme yolunda bir adım daha attığını kabul ediyor. Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler ülkemizin baş müzakerecisi Ali Bakır İken ile nükleer anlaşma ortak komisyon koordinatörü Enrique Mora'nın görüşmesiyle başladı. Ardından üç ülkenin temsilcisiyle görüşmeler başladı. Viyana'daki müzakere heyetleri arasında varılan anlaşmaya göre 27 Aralık'ta başlayan 8. tur yaptırımları kaldırma müzakereleri cumartesi gününden itibaren bir hafta süreyle askıya alınacak. Buna göre müzakere ekipleri istişareler için başkentlere döndüler. Ülkemizin müzakere heyeti başkanı 8. tur müzakerelerine ara verilmeden önce dün Çin ve Rusya'nın üst düzey müzakerecileriyle üçlü bir görüşme yaptı. İran ve P4+1 ülkelerinden müzakereciler son günlerde anlaşmanın taslak metni üzerinde çalışıyorlar. Ve Avrupalı müzakerecilerin de kabul ettiği gibi bazı konuların karmaşıklığına rağmen müzakereler ilerliyor. Buna göre Enrique Mora Cuma akşamı Viyana'da 27 Aralık'ta başlayan ve şimdiye kadarki en uzun müzakere turlarından biri olan 8. tur müzakerelerine ara verildi. Katılımcılar istişareler ve talimat almak için başkente dönecekler diye tweet attı. Reuters bir Fransız Cumhurbaşkanlığı yetkilisinin Viyana'daki nükleer müzakerelerinin hala zor olduğunu ancak bir anlaşmaya varılabileceğine dair işaretler olduğunu söylediğini aktardı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimi sürüyor. İslam Şura Meclisi, Ulusal Güvenlik Komisyonu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Abbas Goldru, Rusya ile işbirliği ve anlaşmanın İran ekonomisinin iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olacağını belirtti. Goldru bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Rusya'ya ziyareti hakkında yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya ilk ziyaretinin iyi komşuluk doğrultusunda olduğunu kaydetti. İranlı milletvekili Rusya gibi etkin ve güçlü ülkelerle anlaşma imzalanmasının muhtelif alanlar üzerinde etkili olduğunu belirtti. İran ile Rusya'nın ilişkilerinin 25 yıllık stratejik belgenin imzalaması ile ekonomik iyileşmesine yol açacağını söyleyen Goldru, Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyaretinin ikili ticaretin 10 milyar dolara yükselmesine yol açacağını ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani, denizlerde sürdürülebilir güvenliğin bu güçlerin sulardaki daimi ve sürekli varlığı sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Amiral İrani bugün ülkenin kuzeybatısında bulunan Doğu Azerbaycan'ın merkezi Tebriz'de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada denizdeki sistematik varlığın denizlerde sürdürülebilir güvenlik seviyesini pekiştirmek için olduğuna işaretle İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin dünya sularındaki etkin, caydırıcı amaçlı ve sürekli varlığının oldukça önemli olduğunu belirtti. Amiral İrani, İslam İnkılabı rehberinin deniz kuvvetlerini denizlerin parlayan mücevherine benzettiğine işaretle, deniz kuvvetlerinin bazı tehditler ve bölgeye hakim politikalar ve bilimsel ve teçhizat açısından özel siyasi ve askeri konuma sahip olduğunu belirtti.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyindeki operasyonun devamında PKK'nın özel kuvvet sorumlusu Süleyman Şemu, Yusuf'u etkisiz hale getirdi. MİT tarafından yapılan açıklamaya göre MİT birliklerinin Irak'ın kuzeyindeki Sincar ilçesine bağlı Bab Şilo bölgesinde PKK'nın özel kuvvet sorumlusu olduğu ifade edilen Süleyman Şemu, Yusuf'u etkisiz hale getirdi. Haberde MİT'in Süleyman Şemu Yusuf'un bulunduğu aracı hedef aldığı ifade ediliyor. MİT daha önce de Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK'nın üst düzey isimlerinden Hasan Said Hasan'ı etkisiz hale getirmişti. Irak yönetimi ve halkı defalarca Türk güçlerinin bu ülke topraklarındaki operasyonu ve askeri varlığını protesto ederek bu operasyonların durdurulmasını istemiştir.
Metropol Araştırma'nın Ocak ayı anketine göre AK Parti'nin oyu Aralık ayına göre 2 puan, CHP'nin ise 1 puan arttı. MHP %5,8 ile baraj altında kaldı. Metropol Araştırma'nın kurucusu Profesör Doktor Özer Sancar, Türkiye'nin nabzı Ocak ayı araştırmasında partinin oy desteklerini açıkladı. Profesör Doktor Sancar'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre araştırma 8-12 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 1508 kişiyle gerçekleştirildi. Araştırmanın 0.95 güven sınırları içinde -1 ila -2,52 hata payı ile bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle gerçekleştirildiği de belirtildi. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirseniz sorusunun sorulduğu araştırmada kararsızların oyu dağıtılmadan sonuçlar şu şekilde. AK Parti %26,3, CHP %22, İYİ Parti %10,3, HDP %9, MHP %4,5, DEVA Partisi %2. Ancak kararsız veya cevapsız oylar dağıtıldıktan sonra ise oranlar şöyle oldu. AK Parti %35,1, CHP %28,2, İYİ Parti %13, HDP %11,1, MHP %5,8, DEVA Partisi %2,5.
Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, kanaat önderleri, diplomatlar, iş insanları, akademisyenler, düşünce kuruluşları ve medya temsilcilerinin katılım ile diplomasiyi yeniden kurgulamak ana teması altında ikincisi 11-13 Mart 2022'de gerçekleştirilecektir. Antalya Diplomasi Forumu ile ilgili ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumuna Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın da davet edildiğini duyurdu. Antalya Diplomasi Forumuna herkesin davet edildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Afrika'dan ciddi bir katılım var. Şu ana kadar 45 Dışişleri Bakanı artı devlet başkanları ile 50 bakanın katılımının teyit edildiğini duyurdu. Latin Amerika bölgelerinden 6 ya da 7 bakan teyit etti, bu toplantıya iştirak edecekler dedi. Çavuşoğlu'nun gündeminde Ermenistan'la Türkiye arasındaki normalleşme süreci de vardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hem buna değindi hem de Antalya Diplomasi Forumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Ermenistan'la başlattığımız, Azerbaycan'ın da desteklediği normalleşme süreci güven arttırıcı adımlarla devam ediyor. Özel temsilcilerimiz ilk toplantısını, yüz yüze ilk toplantısını gerçekleştirdiler Moskova'da ve doğrudan bir araya geldiler herhangi bir aracı olmadan. Tabii ev sahibi Rusya bir yemekte iki özel temsilciyi ağırladı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve telefonla da sürekli temas halindeler. Bundan sonra bir toplantı. Ne zaman ben nerede olacak beraber kararlaştıracaklar. Uçuşlar da Şubat ayı itibariyle biliyorsunuz karşılıklı uçuşlar. Bir Türk firması, bir Ermeni firma uçuşlara başlayacaklar. Sonuçta bundan sonra atılacak adımları da ilk tanışma toplantısından sonra özel temsilcilerimiz görüşecek. Diğer taraftan Antalya Diplomasi Forumu'na biz herkesi davet ettiğimizi daha önce de söylemiştik. Afrika'dan da çok ciddi bir katılım var. Şu ana kadar 45 Dışişleri Bakanı artı Devlet Bakanı yani Bakan Yardımcısı düzeyinde 50 bakan katılımını teyit etti. Latin Amerika bölgesinden 6 ya da 7 tane bakan teyit etti. Yazılı teyitler. 30 tane uluslararası örgütün temsilcisi, NATO Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri dahil çok ciddi bir katılım var. Çünkü birinci forum çok başarılı geçti Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde, himayelerinde. Ve herkes buranın özgür bir ortam, platform olduğunu gördü. Biz de bunu istiyoruz. Yani diplomasiyi ön plana çıkaralım, diyaloğu ön plana çıkaralım. Ve var olan sorunlar da görüşülsün. Geleceğe yönelik vizyonlar da ortaya konulsun.
Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili olarak da Türkiye, Rusya ile ABD ve NATO arasındaki diyaloğun devam etmesini istiyor açıklamasında bulundu. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı nedeniyle 250 bin liralık tazminat davası açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu'nun 26 Ocak 2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği ve bu nedenle 250 bin liralık tazminat davası açıldığı kaydedildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 26.1.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal etmiştir. Söz konusu açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Cumhurbaşkanı hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asli Hukuk Mahkemesi'ne 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.
Haber kaynakları Yemen ordu birliklerinin sahadaki başarılarının devamında Suudi Arabistan sınırında yer alan El Acaşer sahasında 163 kilometre karelik bir alanda kontrol sağladığını duyurdu. Savaş Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Yemen ordusu ve halk güçleri El Caf vilayetine bağlı El Acaşer cephesinde yeni başarılara imza attılar. Yemen güçleri bölgedeki operasyonun devamında Suudi Arabistan sınırında yer alan 163 kilometre karelik bir alanı ele geçirmeyi başardılar. Yemen güçleri operasyonda birkaç stratejik bölge ve nokta üzerinde kontrol sağladı. Operasyonla ilgili yayınlanan görüntülerde Suudi koalisyon güçlerinin geniş şekilde havadan destek almasına rağmen büyük can ve mal kaybına uğradığı görünüyor. Yemen birlikleri operasyonda yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazım'ı Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırının bu ülkenin itibarını zayıflatmak için olduğunu kaydetti. Irak Güvenlik Enformasyon Merkezi yaptığı açıklamada yasa dışı grupların Cuma günü sabah saatlerinde Bağdat Havalimanı'na 6 adet roket fırlattığını, saldırı sonucu 2 uçağın hasar gördüğünü bildirdi. Irak Başbakanı El-Kazım'ı bu olay hakkında yaptığı açıklamada Bağdat Havalimanı'na hain ve korkakça bir terör saldırısı gerçekleştiğini işaretle Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı, sivil uçakları ve piste zarar vermenin Irak hava yollarını yok etmek ve bu ülkenin itibarını zayıflatmak için bir çaba sayıldığını vurgulayarak Irak güvenlik güçlerinin bu gibi tehlikeli eylemlerle kararlı şekilde yanıt vereceğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Bağdat Havalimanı'na yapılan roketli saldırıyı kınadı.
Siyonist rejim başbakanı Bennett iktidarda olduğu sürece Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceğini söyledi. Mare ve Yediot Aharonot ve Haaretz gazetelerine konuşan işgal rejimi İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kabinesinden asla Oslo Anlaşması gibi Filistinlerle herhangi bir anlaşma veya siyasi çözüm karşısında teslim olmayacağını ve kendi tutumuna bağlı kalacağını kaydetti. Bennett, başbakan olduğu sürece Oslo Anlaşması diye bir şeyin olmayacağını, böyle bir şey olması halinde kabine diye bir şey kalmayacağını ifade etti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgal rejimine Başbakanı Naftali Bennett'in açıklamalarını ve sergilediği tavrı kınadı ve onun sergilediği tavırların barışa karşı durmak, terörü sahiplenmek anlamına geldiğini vurguladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında aşırı görüşleriyle öne çıkan Bennett'in kendisinin karanlık ideolojisini ve barış karşıtı tutumunu ortaya koymak için hiçbir fırsatı kaçırmadığı dile getirildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile diyaloğa hazır olduklarını ancak gerilimin tırmanması durumunda Rusya'ya büyük bir bedel ödeteceklerini savundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İtalya La Stampa gazetesine demeç vererek Ukrayna krizini değerlendirdi. Stoltenberg, Rusya ile diyalog kurmaya hazırız. Kimse silahlı çatışmaya ilgi duymuyor. Siyasi çözüm olması halinde kazanan hepimiz olacağız ifadelerini kullandı. NATO üyelerinin kötü senaryoya da hazırlıklı olduğunu kaydeden Stoltenberg, Rusya Ukrayna'ya karşı bir kez daha güç kullanırsa ekonomik ve siyasi yaptırımlarla ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır, dedi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk parlamento binasının önünde toplanarak devlet başkanı Vladimir Zelenski'ye Rusya ile savaşı istemiyoruz mesajı verdi. Kiev yönetiminin ve batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara nedeniyle endişeli günler yaşayan Ukraynalılar parlamento önünde savaş karşıtı bir eylem gerçekleştirdi. Vesti Uad'ın haberine göre son haftalarda giderek sıklaşan Rus saldırganlığı iddiaları sonrası parlamento binası önünde toplanan vatandaşlar Rusya halkı ile savaş istemiyoruz, Rusya halkı bizimle savaş istemiyor. Sayın Devlet Başkanı tüm bunlar neden yaşanıyor ifadelerine kullandı. Barışı amaçlı toplandıkları belirtilen eylemcilerin ellerinde Zelenski'ye yönelik olarak Rusya ile savaşa hayır, mırıldanmayı bırak, halkla dalga geçmeyi bırak yazılı dövizler taşıdıkları belirtildi.
Ve Amerika'nın F-35 savaş uçağının Güney Çin denizine düşmesinin ardından Çin'in bu uçağın enkazına Amerika'dan daha önce ulaşabileceği konusu Washington'u derinden endişelendiriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Yemen'in barış sürecinin Suudi sabotajı ile ilgili. Suudi saldırgan koalisyonun Yemen'e yönelik saldırılarının yoğunlaşması ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası yetkililer ve kurumlarla siyasi ve hukuki görüşmeleri devam ederken bu bağlamda Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suudi koalisyonun Yemen'de sivil ve askeri olmayan altyapılara yönelik saldırılarının yoğunlaşmasına işaretle, İran'ın Yemen Savaşı'na son vermek için siyasi çözümlere desteğini sürekli çalışmalarına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Abdullahyan'dan önce de İran İslam Cumhuriyeti Yargısı İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne yazdığı mektubunda Yemen durumuna işaretle 21 Ocak 2022 tarihinde dünya bir kez daha insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun ilke ve temellerine aykırı olarak zalimane, insanlık dışı ve suç teşkil eden bir eyleme daha tanık olduğu şeklinde yazdı. Suudi Arabistan'ın Amerika'nın desteğiyle başını çeken saldırgan koalisyon, sivil bölgeler ve askeri olmayan ülkenin altyapılarına yönelik saldırılarını son zamanlarda yoğunlaştırırken, 21 Ocak tarihinde Yemen'de bir hapishaneye düzenlediği saldırıda en az 100 kişinin ölümü ve 250'den fazla kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Uluslararası Af Örgütü de Suudi Saldırgan Koalisyonu'nun Yemen'deki Saadi Hapishanesi'ne yakın zamanda düzenlediği saldırıda kullanılan silah kalıntılarının fotoğraflarının incelenmesi sonuçları, bu saldırıda Amerika ordusu tarafından yapılan lazer güdümlü bir bombanın kullanıldığını ispatladı.
Bu bağlamda Uluslararası Af Örgütü'nün Batı Asya ve Kuzey Afrika'dan sorumlu müdür yardımcısı Lynn Maluf, Yemen'den yayınlanan korkunç görüntüler, Suudi Arabistan ve müttefiklerine silah satışların devam ettiğini gösteriyor, dedi. Amerika, Batı Asya'da müttefiklerine mazlum ülkelere saldırılarından silah satışlarını sürdürürken, İran her zaman Yemen Savaşı'nda bu ülkenin mazlum halkının yanında durur ve mantıklı ve siyasi inisiyatiflerle uluslararası çalışmalara paralel olarak çatışmaların iki tarafını müzakere masasına oturtmaya ve böylece günümüzde dünyanın en büyük insanlık krizlerinden birinin son vermeye çalışıyor. İran bu bağlamda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumlarla gerçekleştirdiği görüşmelerde Yemen Savaşı'nın son bulmasındaki hayati rollerini hatırlatmaya çalışmıştır. İran'a göre Birleşmiş Milletler, Yemen'deki insani kuşatmanın sona erdirilmesi, ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi için siyasi görüşmelerde daha önemli bir rol oynaması gerekiyor. Yemen'e yönelik saldırıların yoğunlaşması, krizin çözülmesine yardımcı olmazken, savaşın coğrafi alanını genişleterek barış yolunu yıkacak ve buna paralel olarak bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye düşürecektir. Yemen Savaşı'nın 6 yılı aşkın tecrübesi bu ülkeye yönelik saldırıların genişlemesine Yemen direnişini artırdığını ve düşman karşıtı askeri seçeneklere yönelmesinin doğal olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Nasır El Atifi, düşman saldırılarına karşılık vermek Yemen halkının meşru hakkıdır ve Yemen fırtınası harekatı sürerken ve coğrafi kapsamı genişlerken saldırgan ülkeler topraklarından derinliklerinde acı saldırılara tanık olmak zorundadır, dedi. Mevcut şartlarda Yemen'e yönelik saldırıların artması yaşanan krizi daha da kötüleştirecektir. İran'ın da belirttiği gibi bir barış ve güvenlik kurumu olan Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları Yemen krizinin çözülmesine ve Yemen halkının temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmada önemli bir role sahiptir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Pakistan ordusuna yapılan terör saldırısı ile ilgili. Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Sui bölgesinde son 10 günde yapılan ikinci terör saldırısında 4 kişi öldü, yaklaşık 10 kişi de yaralandı. Yapılan saldırıda güvenlik güçlerini taşıyan bir araç hedef alındı. 10 gün önce de terör unsurları Pakistan'da bir askeri üsse düzenlenen terör saldırısında 10 kişiyi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde iki ayrılıkçı grup olan Beluç Kurtuluş Cephesi ve Belucistan Ulusal Cephesi aktif bir şekilde çalışıyor ve son yıllarda da bu eyaletteki terör saldırılarını yoğunlaştırdılar. Pakistan'ın coğrafi bakımdan en geniş eyaleti olan Belucistan eyaletinde önemli Gwadir Limanı yer alıyor. Ayrıca maden kaynakları bakımından da bu eyalet bakir bir bölgedir. İslamabad yönetiminin Belucistan eyaletinde yatırım yapma zafiyeti ve yatırım yapmaması Çin ile işbirliği içinde Belucistan'daki yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik yaygın çabalara bulunmasına sebep oldu. Pakistan bu şekilde bu eyalette yoksulluğu azaltarak terörist grupların faaliyetlerine de son vermeyi hedeflemektedir. Zira Pakistan'ın Beluçistan eyaletindeki ayrılıkçı gruplarının önemli bahanelerinden biri, Beluçistan eyaletindeki zengin maden ve deniz kaynaklarına rağmen bu il halkının yoksulluk ve geçim sorunlarının devam etmesi ve istihdam sıkıntılarının devam etmesidir. Pakistan meseleler uzmanı Pir Muhammed Mullazehi'ye göre Pakistan'ın iş sorunlarının eskiye nazaran daha da arttığını belirtiyor. Bu bağlamda Beluçistan eyaletinde İslamabad için ciddi sorunlara dönüşen nasyonalist ayrılıkçı akımların faaliyetleri devam ediyor. Pakistan askeri istihbarat şefinin son aylarda değişmesi hükümetin bu zorlukların üstesinden gelme çabalarının bir parçasıdır.
İslamabad'ın geleneksel rakibi olan Hindistan'ın Pakistan ile ilişkilerini etkileyen bölgedeki çeşitli militan grupların faaliyetleri dikkate alan bazı siyasi çevreler, Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde ayrılıkçı grupların faaliyetlerini bölgesel ve uluslararası istihbarat kurumlarına karşı olarak değerlendiriyorlar. Yabancı güçlerin çalışmalarından Amerika'nın Pakistan'ın Beluçistan eyaletini istikrarsızlaştırmakla Çin'in bir kuşak, bir yol projesi çerçevesinde bu eyalette yatırım yapmasını engellemek için çalışmalara devam etmesine değinebiliriz. Pakistan'ın Beluçistan eyaleti, Çin'in Sincan eyaletinde başlayan yeni İpek Yol yani bir kuşak, bir yol projenin transit yollarından biridir. Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Hüseyin Hakkani bu konuda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Pakistan'da Beluçistan eyaletinin büyük bir bölümü merkezi hükümetin kontrolünde değildir. Bu yüzden Pakistan hükümeti sürekli yabancıları, özellikle Hindistan'ı bu eyalette isyancı gruplara desteklemekte suçluyor. Her halükarda bazı çevrelere göre Pakistan'ın Beluçistan eyaleti bölgenin en karmaşık bölgelerinden biridir ve İslamabad hükümeti bu eyalette yoksulluğun yok edilmesi ve terörist gruplar tarafından üye devşirme çalışmalarını engellemek için özellikle sermayenin adi dağılımı başlamak üzere gerekli ve acil girişimlerde bulunması gerekiyor. Zira Pakistan'ın Beluçistan eyaleti halkına göre bu bölgede herhangi yerli ve yabancı yatırımın çıkarları ülkenin diğer eyaletlerinde yaşayanlara gittiği algısı da mevcuttur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, dünkü sohbetimizde Türkiye-İsrail ilişkiler çerçevesinde sizler için hazırladığımız röportajın birinci bölümünü sunmuştuk. Dünkü sohbetimizde Siyonist rejimi, İsrail Başkanı'nın Türkiye'ye önümüzdeki günlerde yapacağı ziyareti değerlendirmeye çalıştık. Özellikle son yıllarda Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme yolunda sarf ettiği çabaları ve genel olarak da bu konudaki dış politikası hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugün de Sayın Rahmetullah Şerifi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Şerifi, dünkü sohbetimizde siz Türkiye'nin dış politikasına değindiniz. İsrail ile ilişkilerini ve aslında bu münasebetlerin nasıl bir seviyede ilerlediğini anlattınız. Şimdi şunu sormak istiyorum efendim. Filistin ülküsü, siz de hatırlıyorsunuz, Türkiye'nin geçmişlerde gündeminin belli başlı ana maddelerini oluşturmaktaydı. Hatta Mavi Marmara olayından sonra bu konu daha da hararetli bir şekilde bölge gelişmeleriyle ilgili Türkiye medyasına yansıyordu. Şimdi neden böyle bir görmezden gelmek gibi bir yaklaşım var Türkiye tarafından? Acaba Filistin'le ilgili Türkiye'nin siyasetleri değişti mi? Veya İsrail ile ilişkilerini normalleştirme uğruna bundan vaz mı geçti? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bu konuda?
Benim anladığım kadarı Türkiye hükümetinin, yani AK Parti'nin esasen demek olar ki belə, Filistin meselesinde temel siyaseti yoktu. Temel siyaseti bundan ibaret diyor ki Filistin halkından her halde himayet olunsun. Bu düzdür, milli görüşte vardı. Ve AK Parti'de bu yoktu. Ve AK Parti'nin xarici siyasette temeli Machiavelli bir bakış ve teori esasındadır. O da budur ki, ne gerekirse menfaat için onu görmek meşrudur ve caizdir. Ve ona göre de Cenab Erdoğan da her zaman her ne gündemde olur, demek olar dünya seviyesinde mevzuya çevrilir, bahse çevrilir. Bazen İslamçılık, bazen İslam dünyasında olan Müslümanların təvəccühünü cəlb eləmək üçün, Müslüman ölkələrə yaxınlaşmaq üçün İslami sevləmlər də Filistindən himayət də araya gəlir. Bəli, şərait dəyişiləndən sonra İsrail ilə, Amerika ilə və ya hər kim ilə yaxınlaşmaq da caiz olur. Və odur ki, demək olar ki, indi cənab Erdoğan belə nəzərə gəlir ki, belə necə deyərlər, bir geyim nəzərdə olsun. Əvvəldə bir NATO generalının geyimin geyib, formasını geyib altdan. Onun üstündən bir Osmanlı kaftanı geyir. Onun da üstündən göylü istir, hərdən bir müsəlman, ərəb ya malla bir abası da atsın onun üstündən. Və bunların hamısında da faydasını aparsın. Hər zaman bunların demək olar manövrasını versin. Bir zaman göstərsin ki, bəli, mən müsəlman dövlətinin başçılıyam, 98% müsəlman olan Türkiyənin başçısıyam. Hətta belə deyərlər, necə yələ, bir xəlifə formunda bir çıxışlar deyilir. Lazım olanda Filistindən də himayə edir, İslam dünyasından o yandan, bir yandan. Bəli, hər halda lazım da olanda NATO'dan bizi himayət edir ki, NATO'nun öz Avropa dövlətləri, Fransa dövləti də dövlətinin başçılığı Macron NATO'nun əleyhinə danışanda da Erdoğan'ın acığına gəlir və ona çımxırır və onu tənqid eləyir ki, sən niyə NATO'nun əleyhinə danışdın? Və eyni halda Osmanlı sloganları da verir. Göylü istəyir Türkiyə xalqı üçün Osmanlı dövründə Osmanlı'nın əzəmətindən, böhlüsündən imperator olduqlarından, dövrədə olan indiki ölkələrin çoxunun Osmanlı tərkibində olduğundan xoşları gəlir ki, yeni Osmanlı bir qiyafəti də görsünlər. Eyni halda cənab Erdoğan da Osmanlı kaftanının demək olar ki, bir paşanın da simasını özündən göstərir. Və bunların hamısı bir külün şəraitdir. Hər zamanda bunların biri bir sima bundan görsənir. Odur ki, məncə təbiidir ki, cənab Erdoğan yeri gəlsə ki, nə Filistindən sözdə himayət olunlar, vəli əslində demək olar, pərdənin arxasında Filistin xalqından, Filistin haqlarından himayənin bir prinsipi var, bir əsası var. Bunun əsas məsələsi budur ki, Filistin haqları yiyən qasib rejimlə səncə də fasilədil durasan, onu hərdən bir dəfə itələyib, necə deyirlər, əyğunla itələyib, əliyunla çəkməyəsən, onu bağrıya basmayasan lazım olduğu mənfəəti zamanı. Bu günləri İran İslam Respublikasının əcəb böyük dünyada problemləri var. Böyük qüdrətlərlə, o cümlədən əsasən Amerika ilə, ABD ilə, Amerika ilə İranın müxalifət düşmənçiliğinin, yəni Amerikanın İranla düşmənçiliğinin əsas səbəbindən biri, əsas səbəblərindən, təməllərindən biri Filistin məsələsidir. Çünki İran heç çağırdıla Filistin xalqının və Filistin millətinin haqqını danmaq istəmir və onun İsrail tərəfindən qəsb olunmuş torpaqları rəsmiyyətə tanımaq istəmir. Bu gün əgər rəsmiyyətə tanısa, heç bəlkə gözü yumsa bir az-az da himayət eləməsə, Amerika İranın boynu oxşar.
Tahran Radyosu.
Son soru olarak Sayın Şerif'i, şimdi Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi, yani böyle yakın bir hale gelmesi bu ilişkilerin bölge ülkelerine nasıl yansıyor? Yani bölgesel anlamda Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerine nasıl yansıyacaktı bu mesele sizce?
Təəssüflə Türkiyənin qonşularıyla münasibəti çox iyi deyil. Heç də öyle, heç qonşu ölkələrin heç birisi Türkiyə arxalanıb inanmaq eləmək istəməz. Düzdür, zahirdə indi hər halda dövlətlər arası münasibətlərdə gəlcət var, münasibət var, ilişki var, ticarət var, qonşu ölkələrdir. Təbiidir ki, bunlar olmalıdır, olacaq və bəlkə də bəzi problemlər də həll oluna bilər, məsələn, Ermənistanın belə. Amma mühüm budur ki, aya bu ölkələr Türkiyəyə arxalana bilərlərmi? Aya bu ölkələr Türkiyənin qonşu ölkəsi deyib yaman gündə ona dayana bilərlərmi? Aya Türkiyənin sabahları bu ölkələrin düşmənləri ilə əlbir olmağına inanarlarmı, inanmazlarmı? Və bu, mən belə inanıram ki, Türkiyənin dindiki göstərdici sima bunu göstərir ki, Türkiyə hər halda öz mənfəətin, uzun müddət mənfəətin yox, güdə müddət kiçik mənfəətin, hükumətlər, hükumət dövründə bu hükumətin, o birisi hükuməti ilə olan mənfəətin Türkiyə milli mənfəətinə tərcih verirlər və onu qurban verirlər və bu da təbiidir ki, mənfi, yəni siz sorduğu sualın cavabında Türkiyənin İsrailə keçmişdə olan suallardan, keçmişdə olan məsələlərdən sonra indiki belə yaxınlaşması və İsrail rejiminin prezidentin Cənab Erdoğanın bağrına basması təbiidir ki, bu xoş qarşılanmayacaq və bəlkə Türkiyə və əsasən AK Parti hükumətinin mahiyyətinin mənfəətli və makiyavelisti bir siyasət izlədiyini daha aşkara çıxardacaq.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Şerif'i.
Çok sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi meseleler uzmanı Sayın Rahmetullah Şerif'i ile konuştuk. Türkiye-İsrail ilişkileri çerçevesinde sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakleden aktaracağım sizlere.
Keyhan gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana müzakerelerinde en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmak istediğini vurgulaması, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ülkesinin Ukrayna ile savaşmak istemediğini söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revanchi'nin İran'ın Afgan halkına verdiği desteğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revanchi, İran'ın son 40 yılda Afgan halkına destek için tüm çabasını harcadığını ve bunun İran'ın resmi politikası olduğunu söyledi. Tahterevanchi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Afganistan ile ilgili oturumda yaptığı açıklamada, Afganistan'ın bloke edilmiş varlıklarının o ülke ekonomisinin canlanması ve halkı kurtarmak için gerekli olduğunu, bunun şartlara bağlı olmaması gerektiğini vurguladı. Afganistan'ın görülmemiş bir insani krizle boğuştuğunu ifade eden Tahterevanchi, Birleşmiş Milletler raporlarına göre o ülkede 24 milyon kişiden fazlanın insani yardımlara ihtiyaç duyduğunu ve nüfusun yarısının mutlak açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. Yaz aylarından bu yana günde binlerce Afganlının İran'a giriş yaptığını ifade eden Tahterevanchi, İran'ın Amerika ambargolarından kaynaklı kısıtlı kaynaklarına rağmen bunlara yardım ettiğini, bunlar arasında sağlık, eğitim, istihdam, meslek edindirme eğitimleri, aşılanma olduğunu söyledi. Tahterevanchi, ambargolardan dolayı İran'ın mali kaynaklarının sınırlı olduğunu ve uluslararası camianın İran'a gerekli yardımları sağlamaması durumunda birçok Avrupa'ya gitmek isteyen Afganlı mültecilere İran'ın tek başına destek veremeyeceğini kaydetti.
İttilaat gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Haseke'deki olayların Amerika'nın Suriye'deki yenilgisini gösterdiğini vurgulaması gibi haberlere yer verirken Cevan gazetesinde Uluslararası Af Örgütü'nün Yemen'in Saada hapishanesine yapılan saldırı hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Uluslararası Af Örgütü işgalci Suudi Koalisyonu Saada hapishanesini Amerika'nın nokta atışı mühimmatı ile hedef aldığını belirtti. Bu örgüt işgalci Suudi Koalisyonu geçen hafta Saada hapishanesine düzenlediği saldırıda onlarca sivilin öldürüldüğünü belirtti. Geçen hafta Cuma günü işgalci Suudi Koalisyonu Saada hapishanesini bombalayarak yüzlerce kişiyi öldürdü ve yaraladı. Söz konusu saldırı çeşitli ülkelerin ve uluslararası kuruluşların tepki ve protestolarına neden oldu. Suudi Arabistan bölgedeki bazı Arap rejimleriyle birlikte 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'in devrik başkanı Mansur Hadi yeniden iktidara getirmek için Yemen'e karşı kapsamlı saldırılar başlattı ve bu saldırıların Suudi rejimi için Yemen'in yıkımı ve binlerce masum insanın öldürmesinden başka bir sonucu olmadı.
Tahran Radyosu.
Hemşerek gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Suudi saldırgan koalisyonu stratejik, askeri ve ekonomik noktalarında yıkıcı darbeler beklesin dedi. El Mesire haber ajansının bildirdiğine göre Yemen Savunma Bakanı Muhammed Nasir el-Atifi açıklamasını şöyle sürdürdü. Suudi saldırgan koalisyonun saldırılarını artırması savaşın sona ermesine yardımcı olmayacak, bilakis savaşın coğrafi kapsamını genişletecek, barış fırsatlarını yok edecek ve bölgesel güvenlik istikrarı baltalayacaktır. Muhammed Nasir el-Atifi, Suudi saldırgan koalisyonun düşmanca eylemleri bizi saldırganlar için yenilgi ve pişmanlıktan başka bir şey olmayan stratejik askeri seçenekleri kullanmaya mecbur kıldı diye kaydetti. Yemenli yetkili son dönemde tanık olduğumuz Suudi saldırgan koalisyonun saldırılarını yoğunlaştırması Amerika ve Siyonist rejim tarafından gerçekleştirilmiştir diye kaydetti. Muhammed Nasir el-Atifi açıklamasını şöyle sürdürdü. Füze ve insansız hava araçlarımızın düşman topraklarındaki saldırıları uyarı mesajlarından başka bir şey değildir. Bugün Yemen'in bağımsızlığını ve birliğini savunmak için en kötü olasılıklarla yüzleşmeye her zamankinden daha fazla hazırız. Tehditlere tehditlerle karşılık vereceğiz. Saldırılara saldırılarla, bombalamaya bombalayarak yanıt vereceğiz. Washington ve Tel Aviv temsilcilerine saldırılarınızı sürdürürseniz bilinmeyen bir akıbetin sizi beklediğini söylüyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İran Karayolları ve Şehircilik Bakanı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti,
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı'nın Tahran ziyareti
ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki itham savrumaların devam etmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Oh,